Ayrım 32.
Çok üşüdüğünün ayırdığını ancak gazeteye gelip sıcak odasına girdiğinde vardı. Ablasıyla Nedret Hanım arasında gidip gelen kafasının duyarsızlaştırdığı gövdesinde ürpermeler geziniyordu. Tam sırası, bir de sen hasta ol. Çay söyledi. Sıcak çayı yudumlarken ablasının, Serpil'in durumları, kımıldayıp duran tüm kaygıların üstüne çıkarak kördüğüm olup yerleşti içinde. Düştüğü derin, karanlık kuyunun dibinde çırpınma duygusunu bile yitirmiş, kolu, kanadı kırık bir umarsızlıkla duyumsuyordu kendini. Sahil Bey'in odası boştu geldiğinde, toplantıdaymışlar. Patronun odası üst kattaydı. Yazarını çizerini başına toplar, keser dururdu bazı günler. Dün de toplanmışlardı, daha çok yöneticilerdi bu kez. Gazetede bir şeyler dönüyor ya, değişiklik mi yapacaklar nedir? Bir de bana yol görünmüş. O zaman ayvayı yeriz işte. En çok gerekli şey para şimdi. Ne vakit değil ki. Sahir Bey beni kollar. Ezdirmez bu itleri. İyi adam. Yalnız o da çok. Çok ne? Ne bileyim, korkak desem değil mi? Çekingen olduğu kesin. Polise alınma olayından sonra özellikle uzaklaştı. Uzaklaştı da o el attı gene işte. En dar gününde. Matbaadaki çırağın getirdiği düzeltmelere uzanıyordu ki tahta merdivenlerde ayak sesiyle duraladı. Refik'ti sanki. Evet, Refik'ti. Sabah gelmiş ivedi bir iş için, yarın da dönüyormuş. Bu akşam birlikte olalım demiş. Tam gününü bulmuş. Olayı şöyle bir anlattı Refik'e. Aklı evdeydi. Sahir Bey çıksın toplantıdan söyleyip gidecek demem. Gidip de başlarını mı bekleyeceksin? Arabayla uğrarız. Bir bakarsın, sonra da bir yerde otururuz. Bundan daha mutlu edecek bir öneri yapılamazdı. Olur muydu? Niye olmasındı? Oldu da. Malta'da eve yakın sokağın başında arabada bekledi Refik. Turgut koşturur gibi gidip anahtarıyla açtı kapıyı. Karanlıktı ev. Bunaltıcı kaygılar içinde elektrik düğmesine uzandı. Evde her şey o kadar doğaldı ki ışık yanınca erkenden yatmışlar demek. Köylü işi. Mutfağa baktı. Yemek yenmiş, kaplar yıkanmış, dizilmiş kuruması için. Ocaktaki tencerenin kapağını açıp baktı. Kıymalı mercimek. Yatak odalarına kulak verdi. Ses yoktu. Kırık dökük bir sevinçle sessizce döndü. Yakalanmaktan kaçarcasına çıktı evden. Refik kaygılanmış görünmedi ablası için anlattıklarını. Onun ablası da olmuş bir ara böyle. Düzelmiş sonra. Karılar erkeksiz kaldılar mı? İyileşse de kurtulamayacaksın sen bu beladan oğlum dedi. Allah yardımcın olsun. Allah'a pek inanırmış gibi. Neye inanırdı bu oğlan? Hiris'teki pasajındaki meyhanede o gece Refik'le konuşurken kafasında en çok dolanan bu soru oldu. Bir günleri açık açık söylerdi komünist olduğunu. Şimdilerde uzaktan bir görünümde sanki. İki sözünden biri para şimdi. İyi de harcıyor. Parasız günlerinde bile eli açıktı ya, şimdi iyice boldan gidiyor. Kondurmak istemediği kuşkular gezindi içinde. Gönlüne el vermiyordu. Halil'e söylesen pat diye yapıştırır. Polis olsa ne verirler buna ki? Polisin kendi aç. Dokundurdu sonunda. Bakıyorum iyisin reis dedi takıldığını gösteren gülümsemeyle. Ankara yaradı sana, para derdin kalmamış gibi. Kurt gibi oğlan hiç atlar mı? Taşı yutmadığını bildirmek için gülümsedi o da. Korkma, kimseyi satmadım dedi. Ederi yüksek kim var ki yöremdi? Senin için rapor yazsam çokcuk 2,5 lira. Seyrek patlattığı kahkahalardan biriyle kaldırdı kadehini. Turgut da güldü isteksizce. Bir koca karıyı düzüyorum haftada 3 kez. 60'ı geçmiş. 55 diyor ya. Gözünü Turgut'a dikmiş tepkisini ölçüyordu sanki. Hindi iskeleti gibi hemdi. Çatalın ucuna oynar gibi takıp aldığı kokoreçi ağır ağır çiğnerken bir de azgın dedi içim bulanır. Evet, jigololuk yapıyormuş bir yıldan beri. Evlenmeye de kalkışabilirmiş ya, kadın yanaşmıyormuş. Oğlu, kızı, torunları, çevresi filan çekiniyormuş onlardan. Yüklü bir kalıt bekliyormuş hepsi. Pay alacak birini isterler mi? Bereket eli açık dedi Refik. Başka nasıl katlanırdın diyeceksin. Öylesi değil, çok açık. Döke saça harcamalarından, tiril tiril giyim kuşamına kadar değişmiş her şeyinin ayırdına yeni varıyormuş gibi baktı Refik'e. Sindiremiyordu. Yani şimdi bu aslan gibi çocuk para için... Ne düşündüğünü biliyorum dedi Refik. Bu boktan şeyleri at kafandan oğlum. Kadehine rakı koyarken başıyla da belli etmeden yandı, gerisindeki bir masayı gösterdi. Şu camın önünde oturan herifleri görüyor musun dedi yavaşça. Baktı Turgut. Ağır ağır söyleşip içen 3 kişi vardı dediği masada. Sana dönük oturanı Mah'ın Marmara görevlisiymiş derler. Dikine duran saman kağıdı rengindeki dolgun yüzü, bu kağıda açılmış bademsi 2 delik gibi gözleriyle çevresini yukarılardan denetliyor izlenimi veriyor. Herifin ne üdüğünü bilince yakışan bir betimlemeydi belki de bu. Yoksa sıradan biri işte. Bağbalidedir dedi. Alaylı gülümsemeyle ekledi. O bizi tanıyordur nasıl olsa. Bir yudum aldı rakısından. Niye söylüyorum bunu biliyor musun dedi. Diyeceğinin altını çiziyor gibi durup baktı bir. Kuruntularımız dedi. Sarılmadan edemiyoruz. Dostumuz sanıyoruz, yardımcımız. Uyanık olup korunacağız ya. Bakıyoruz baş düşmanımız olmuş enayiliğimizden. En büyük düşmanımız, kuruntularımız. Şu herif yeni gelip oturdu o masaya. Biz buraya gelince yoktu. Al işte bizi izliyor. Akıl işi mi bu? Koskoca Marmara görevlisi senle beni izlemek için meyhanelerde dolaşacak. Ama namussuzum, bizimkilerin çoğunu anlatamazsın. Kendini savunmak için mi söylüyordu bunları? Kulağına bir şeyler gittiyse kendisi için. İşi iyice alaya döker gibi ekledi. Parası için koca karı düzmek, kuruntuyla ona buna bok atmaktan daha kötü değil ya. Sustu bir süre, aldı gene. Ankara'da dolmak ne demek? Sorduğu soruya verilecek yanıt aranır gibi durdu bir. İstanbul'un acentası aslında. Uyanık, girgin biri öyle gizlere ulaşıyor ki şaşarsın. Gelip bunun birini bizimkilere söyle, kuşkuyla bakarlar sana. Üstelersen polis olursun. Oysa kaynağındaki kişiyi tanımışsın, pırıl pırıl inanmış adam. Önemli bir yerde görevli. Görevlilerle yakın ilişkisi var ya da... Dediklerinin tümü de doğru belli ki. Ama ne boka yarar, bildiğinle kalırsın. Sana anlatmış mıydım? Almanların Sovyetlere saldırısından tam bir hafta önce duydum olacağı ben. İngilizlerle yakın dostu olan bir ressam söyledi. Reşatlara duyurdum hemen. Ne mi dediler? Biliyoruz, o herif polistir aslında. Hani kanın kurur. Bir örnek bu. Yalnız bizimkilerin dangalaklığı mıdır? Öyledir inşallah. Yukarının kafası da buysa, vallahi bilmem yani. Stalin'e duyurmalı, başka yolu yok. Refik'in anlattıkları arasında daha tam bir bağ kuramamıştı Turgut. Bak Turgutcuğum, arkadaşlarımın içinde özel yerin var senin. Temiz adamsın, açık kalpli, dürüst ama toysun. Bu açık saldırıyı nasıl karşılayacağını kestirememişti. Coşkuyla bakıyorsun her şeye. Kötü çarpacaksın bir gün diye korkuyorum. Kayalarla dolu dünya oğlum. Çok ileri gittiğini mi anımsamıştı, ekledi hemen. Belki de benim yazgım. Karşıma hep kaya çıktı. Canı sıkılmaya başlamıştı Turgut'un. Gene eski öykülerini anlatmaya başlayacak bu. Kayaya çarpmayan kim var ki dünyada? Ben çarpmadım mı? Daha ne çarpacağız? Asıl coşkuculuk bunları abartmak. Necla'yla ilişkiniz ne oldu? Konuyu değiştirir gibi sormuştu. Bitti o iş, dedi Turgut. Anlatmamış mıydım sana? Sessiz bakıyordu Refik. Söylemiştin, dedi. Garsonun getirdiği minik sıcak köftelere uzanırken belki ilgilenirsin dedim. O konuda bir şeyler var da. Bir şeyler mi var bu konuda? Ne gibi yani? Kızı oyuna getiriyorlar. Üç sözcüklük tümcenin ağırlığı çökmüştü üstüne. Oyuna mı getiriyorlar Necla'yı? Neyime gerek desene? Diyememişti. Düşündü bir an. Diyemiyordu. Nasıl oyun? Uyandırdığı ilgiyi sürdürmek için soruyla aldı Refik. Eşref Bey'in bugünkü durumunu biliyor musun? Necla'nın babasının. Nereden bilecekti? Kestirmeden yanıtlayıverdi. İyi kötü biliyoruz işte ne bok olduğunu herifin. Sanmam, dedi Refik. Bilmiyorsun. Alaylı bir gülümseme vardı gözlerinde. Karun gibi. Top devirmez artık. Necla'yı nasıl oyun oynuyorlar? Araya sessizlik girince uzunca bir öyküyü başlayacak diye korktu Turgut. Bu varlığı başkasına kaptırmak istemeyenler var, dedi Refik. Herkes bizim gibi enayi değil. Kızmaya başlamıştı Turgut. Benim bir yakınmam yok enayiliğimden oğlum, dedi. Ne yapalım? Necla Hanım enayilik etmesin. Gene sessiz baktı bir süre. Zavallının biri o be, dedi Refik. Necla mı? Koruma güdüsüne diretememişti. Refik aynı dik bakışla bastırdı. Necla. Çatışmak için birbirlerini kolluyor gibi duralamışlardı. Salih vardır, dedi Refik. Deli Salih. Sen tanımazsın. Şehir tiyatrosunda biliyorsun. Salih Arda hani. Başını salladı Turgut. Bilinen biri. O benim eski serserilik arkadaşımdır. Geçen de ne dedi biliyor musun? Dünyada en çok seni merak ediyormuş. Diyor ki anasının gözü oğlandır ha. Jülide diye bir kızla yaşıyor. Ayrıca benim bildiğim iki karıyı da birlikte götürüyor Beyoğlu'nda. İt. Bu Jülide dedim ya, Necla'nın en yakın arkadaşı. Bütün gizleri onda. Necla çılgınmış senin için. Seni bekliyormuş umutla. Masallardaki gibi değil mi? Son tümceyi eklerken alaylı bir gülüş yayılmıştı yüzüne. Salih diyor ki geçen de, ulan bu oğlan seni diyor, nasıl yapıyor ki o işi? Kız bir tadını almış, bir daha da... Tutamamış gibi sonunu getirmeden gülmeye başlamıştı Refik. Biraz kızgın, biraz onurlanmış, biraz da canı sıkkın gülümsedi Turgut'ta. Sıcak ama dikenli bir elle sırtı okşanmıştı. Refik biraz daha sulandırdığı gülüşüyle aldı gene. Ben hangi karıyı bıraktımsa bir daha semtime uğramadı diyor Salih. Pes yani diyor. Dedim ya, itin tekidir. Tatlı heriftir ama. Bir gün buluşturacağım sizi. Bu akşam oyunu vardı. Kimi masalar boşalmaya başlamıştı. Sallana tutuna kalkan sarhoşlar birer ikişer çekip gidiyorlardı. Mah görevlisi dediği herif de yanındakilerle kalkıyordu ki bir ara göz göze geldiler Turgut'la. Nasıl soğuktu herifin bakışı? Tanıyor sanki. Kuruntu mu? Gidiyor seninkiler. Bir duralayıp anımsamış gibi cehenneme, dedi Turgut. Bizim Müjgan Hanım'ın geniş çevresi var Ankara'da. Terzi Nezihat'ın da en yakınlarındanmış. Eşref Bey'in metresi, ortağı gibi filan. Anasının gözü gibi bir karı. Bir sürü adı sıralayıp duruyordu Refik. Birinin eli ötekisinin bilmem nesinde. Güzellik enstitüsü gibi bir şey açılmış Ankara'da. Oradan çıkmıyorlarmış. Bunları niye anlatıyor bu oğlan şimdi? Biz de kalksak artık. Evi öyle bıraktık. Bir de eve gitmişim ki babası da polismiş. Kimin babası polismiş? Dik dik baktı Refik. Kafan nerelerde senin dedi. Galip diyoruz ya, babası da polismiş o puştun. Faşist, polis, her bir bok. Komisyoncu Galip diye biliniyor Ankara'da. Alman anahtarı derler. Mahın adamı derler. Gestapo derler. Bizim dışişlerinde çalışan mahdumumuz Servet Bey'in de yakını. Hitlerci ilk orospu çocuğu tam. İçkili bir gülümsemeyle bakıyordu. Ne olmuş Galip? İşte o Galip dedi. Necla'yı el atan. Şimdi Necla'sının da Galip'inin de uykusu gelmiş, sinirleri gerilmişti. Kızgınlığıyla önleyemediği ilgisi arasında sallanıp duruyordu gene de. Kötü baktın dedi Refik. Koyuyor insana değil mi? Necla ile ne ilgim var benim? Senin kızın olduğu bir günler o kadar. Bana bile koyuyor. İyi söz ediyordun. O orospu çocuğu bu kızı tavlayacak. Öyle de desteği var ki. Bizim Müjgan Hanım'ın tanımadığı yoktur Ankara'da. Yalnız parası için düzmüyoruz ya. İçkili bir sululukla güldü. O da Almancı mı oğlu gibi? Güldürme dedi. O sikişçi oğlum. Oğlunu da hiç sevmez. Gelinine olan nefretinden belki de. Torunlarını da sevmez. Şimdi bir güzellik enstitüsü açıldı dedim ya Ankara'da. Bir paşanın karısı tam mal o açtı. Bu Galip paşanın yakını olurmuş da belli. Karıyı düzüyor o da. Bizimki akşam sabah enstitüde. Her telde oynuyor Galip. Başka şeyler de dönüyor. Onu da öğreneceğiz. Meyhaneden kalktıklarında acı, buruk bir şey düğümlenmişti içinde. Refik'in anlaştırmaya çalıştığı, kızı kapıyorlar. Enayilik etme, bu yağlı parçayı sen al bildirisi, Necla'ya karşı içinde kıpır kıpır oluşan yakınlığa çekingenlik gölgesi düşürmekten öte yankı yapmamıştı. Paranın önemini hele bugünlerde öyle iyi biliyordu ki. Sevgiyi paranın yanına koşmakla kişinin neler getirdiğini niye anlamıyordu bu oğlan? Bunu hiç sindiremiyordu. Refik'e karşı duyduğu yakınlığın inceden buz tutmaya başlamasına da içten içe üzülüyordu. Yalnızlığın soğuk kuyusunda çırpındığı yetmiyordu sanki. Refik'e hiçbir şey diyememişti gene de. Arabayla kapıya getirip ayrılırken kucaklaştılar. Bugünlerde sık gelecekmiş İstanbul'a, ararmış. Aramasan daha iyi. Öyle demeyip görüşelim Refikciğim demesi de sıkmıştı canını. İki yüzlülük etmeden yaşamak yok bu dünyada. Nasıl pisliğe batmışız be. Evi bıraktığı gibi bulmasıyla kaygıları sindi biraz. Ablasının odası bıraktığı gibi sessizdi. Uyuyorlar demek. Odaya girip de yatağının üstüne bırakılmış çıkın gibi bir şeyi görünce şaşaladı. Akşam yoktu bu. Gidip açtı. Sarıp sarmalanmış bohça gibi bezler arasından bir Kur'an-ı Kerim çıkınca da donup kaldı. Gece mi kalkıp koydu bunu? Belki akşam da vardı da gözümden kaçtı. Ne değişir? Mediha'nın yürekten dinsel inançlılığını, kutsal günlerde abdest alıp başına namaz beziyle bağlayarak Kur'an okuduğunu biliyordu. Şeker bulup helva yapamadığına da üzülmüştü geçen Kadir gecesinde. Yatağındaki Kur'an'ın anlamını çıkaramıyordu gene de. Bir şeyin göstergesi olmalıydı bu ama neyin? Kaldır kızı da sor. İlle de bir anlamı olması mı gerekir? Delinin mektubu okunmazmış. Sinirli bir gülme aldı birden. Anlaşılmaz bir yanı yoktu ki belliydi işte. Kutsal kitabın gücüyle melekler belalardan koruyacak kardeşini. Kocan olacak kasaba bezirganına bile güç yetiremeyip seni böyle ortada koyan bu senin meleklerin önümüze dikilmiş yedi başlı devlere, canavarlara karşı beni nasıl koruyacak zavallı ablacığım? Durmamalıydı üstünde. Soyunup yatağa girdiğinde Refik'in anlattıklarıyla çağrışan bir sürü yabanın olay, içine dalmaya çalıştığı uyku ormanında sıra sıra dizilmiş, bilmediği, çeşitli türden ağaçların sallanıp duran dalları gibi her adımda yüzüne çarpıyordu. Ağılı yapraklar, çiçeklerle yüklüydü bu dallar. Ağzını, yüzünü, gözünü korumalı, çarpıp sürtünmesine izin vermemeliydi. Nasıl önleyecekti bunca saldırıyı? Kadınlı erkekli sürü işi zebaninin güle oynaya çiftleşip tepiştiği bir kara alanda ezilmeden, bir pisliğe bulaşmadan dolaşacak, aranıp duracaksın, sonra da böyle bir ormana dalacaksın iz sürerek. Ne sandındı? Kavga güç, belalı. Umutlu bir görünümü bile yok. Umut yüreğinde var mı? Vardı. Biliyor, tüm gücüyle inanıyor, sarılıyordu ona. Nazım'ın dizeleri geçiyordu içinde. Fevkalade memnunum dünyaya geldiğimi. Güneşli olacak Hatice'm. Kara alanların, ağılı ormanların üstündeki güneş bu. Bizi bekleyen güneşli günlerin parıltısında dalıp gitti. Kapının zili ile uyandı birden. Sabahtı, kapı çalınıyordu. Kim olabilir bu saatte? 8:20 var. Fırlayıp giderken şöyle bir baktı odaya. Polisle saklayacak bir şey yok. Yoktu. Ne olacaktı ki? Zilin yinelenmesiyle yetişip açtı kapıyı. Halil'di. Çekingen bakıyordu kapıda. Kusura bakma dedi. Seni erkenden yakalayayım dedim. Hem sevinmiş hem kaygılanmıştı. Kaygısı da yerindeydi. Halil'i içeri alırken oda kapısının açılıp kombinezonlu, yarı çıplak çıkan ablasının Halil'i görünce öylece dikilip kalmasıyla ne yapacağını bilemeden donup kalacaktı ki toparlandı birden. Sen git içeri deyip odasını gösterdi Halil'e. Halil Mediha'yı öyle görünce hemen başını çevirmişti. Başı önünde geçti karşı odaya. Turgut dikelip duran ablasına yaklaşıp kolundan tuttu. Hadi sen gir odana dedi. Hadi ablacığım. Duymamış gibi gözleri Halil'in girdiği oda kapısındaydı Mediha'nın. Gidecek miyiz? Nereye gideceğiz? Gözlerini bir iki kırpıştırdı Mediha. Halil Bey geldi dedi. Hadi ablacığım sen odana dedi Turgut. Biz seninle sonra gideceğiz. Mediha'yı içeri sokup da kapıyı çekince acılıkla duraladı bir an. Odasına yürüdü. Halil Bey gelmiş. Bakalım niye gelmiş? Olaylardaki hiç beklenmedik gelişmelerle hemen de bir yıldan beri önlenemez bir sarsıntıyı yaşıyordu Galip. Alman orduları yüz geri dönüyorlardı Stalingrad'dan. Bunun bir yenilgi hem de ayakları altındaki kocaman toprak parçasını kaydıran tarihsel bir yenilgi olduğunu anlayamayacak kadar ne aptaldı ne de kör. Afrika bitmiş, Mussolini devrilmiş, İtalya'da gitmişti. Bağlaşık ülkelerin istekleri doğrultusunda İtalya hiçbir koşul öne sürmeden bırakmıştı savaşı. Almanlar Mussolini'yi kaçırıp gülünç bir cumhuriyet kurdurmuşlardı. Hangi gün güvenmiştik İtalyanlara? Gerçi tüm umutları yitirmek için iyice tabansız olmak gerekirdi. Savaş ne bitmiş ne yitirilmişti daha. Ancak güç günlerin başladığı söz götürmezdi. Yalnız Almanlar için değil, onun için de güç günlerdi başlayan. Hükümetin Almanlardan çok İngilizlere, özellikle Amerikalılara gülümsediğini, dengeyi koruma çabasında olduklarını göstermedeki özenli tutumlarına karşın bilmeyen yoktu. İnişe geçmiş Almanlar arasında savaşın, Führer'in utkusuyla biteceğinden kuşkuya düşmemiş, inancını yitirmemiş olanların sayısı gizli açık ülkeye kapılmışların yanında giderek göze batacak kadar azalıyordu. Savaşın bu kızgın döneminde içinden mi parçalanacaktı Almanya? Sait'ten duyduğu, önce kendine şaşırtıcı, giderek inanılmaz gelen haberlerin pek de kulak ardı edilecek uyduruk propaganda nesneleri olmadığını anlamaya başlamıştı. Kimi Almanlar gizlice Amerikalılarla ilişkiye geçmişler. Hitler'i devirip ayrı bir barış yapmak istiyorlarmış. Almanya'nın Avrupa'daki, özellikle ekonomik, saygın konumunu korumasına izin verilmesi koşuluyla. Daha bahar başlarında geçen Nisan'da İstanbul'a gelen Helmut von Moltke adında bir Alman kurmay subayı Amerikalılarla bu konuda görüşme yollarını arayıp durmuş bir süre. Pek yüz bulamamış diyordu o zaman Sait. Rüstov aracılık etmiş olmamış. Roosevelt, Churchill, Stalin Almanya'nın ön koşulsuz teslimini istiyorlar. Bunların kafasını değiştirebilir misiniz dediğini öğrenmişler Rüstov'un Moltke'ye. İstanbul Üniversitesi'nde bir göçmen Alman profesörüydü Alexander Rüstov. Sait düzgündü. Ankara'nın çoğu aklı başında yöneticisinde ortak kaygıydı bu durum. Stalin'e kötü bağlanmışlardı Roosevelt'te, Churchill'de. Dazlak kafalı, çelimsiz sinirli Leverkun'la bir iki kez konuşmayı denedi bu konuda. Hırçın direncini yenmek olası değildi adamın. Ekonomi ticari sorunlarıydı sanki tek uğraşı. Onların çözüm içinde bir ara Hamburger adlı Avusturya kökenli bir delikanlıyı tanıttı. O da Mithat'la tanıştırdı oğlanı. Bir tütün işinde çıkan pürüzü gene Ankara'lara gidip konuşarak Galip çözdü. Avusturyalı oğlanın bu işe gelinceye dek kim bilir ne takıntıları vardı. Asıl derdi Mithat'la bir anlamda Sait'leydi. Umduğu gibi çıkmamıştı ikisi de. Ne ummuştu ki? İkisinin de ne kıratta adamlar olduklarını bilmez değildi aslında. Gençliklerinde neydiler ki şimdi ne olsunlardı? Mithat aynı dar kafalı Mithat, Sait de aynı korkak Sait'ti. Öğretmen görecek diye kopyayı veremeden sınıftan çıkan Sait. Şimdi de hükümetten korkuyordu. Yalnız hükümetten mi? Almanından, İngilizinden, Amerikalısından, Rusundan bile. İstanbul gibi yerde bu görevi yürütmenin hele bu zamanda nasıl belalı bir iş olduğunu bilmez değildi. Sait'inki ölçüyü kaçırmaktı gene de. Aralarına belli bir uzaklık koymaya çalıştığını sezinleyince şaşırmış, sonra da öyle bir kızmıştı ki telefonu yüzüne kapattı bir gün. Akşama gelip evden almış, çeker gibi yemeğe götürmüştü Galip'i. Bir sürü dil dökmüştü gönlünü almak için. Taksim gazinosundaydılar. Kimsenin sokulmasına izin verilmeyen bir kuytu masada içini dökmüştü Sait. Aylardır kimseyle böyle açık konuşamamanın sıkıntısındaydı. Çoğu kez yerindeydi de söyledikleri. Gizli servislerin, bizimki de içinde, bütün gözleri üstündeydi. İstanbul'a atanmasını hiç de sevinç duymuyordu. Bizimkilere kızıyordu en çok da. Her işin altından çıkıp olur olmaz biçimde yollarını kesen Mah'ın, Türk gizli servisinin soluğu ensesindeydi. Çoğu da askerdi heriflerin. Burunları bir karış havada. Vatan onların, hırsızı, katili, dolandırıcısı, serserisi, soyguncusu tamam da İstanbul'da bir de yedi düvelin casusuyla, ajanıyla, vatan hainleriyle uğraştığı yetmiyordu polisin. Bir de bu yüksek gizli polisin tepeden afur tafuru. Her şeyi onlar bilirler. Senin için örtülü biçimde beni iki kez sorguya çektiler. Salt üstünlüklerini göstermek. Bilmezler mi seni? Güldü. Ben de bir bit attım heriflere dedi. Almanlar olup biten her şeyi bize bildirir ya, Mareşal'ın adamıdır, bildiğim dedim. Sait'in tombalak yüzüne yayılan gülümsemeyle o da güldü. Berlin'deki Harun Bey derdi, Mareşal'ın adamıyım diye. Herkes inanırdı, burası Türkiye ama. Ben demedim ya. İyi de denk gelmişti. Bir iki hafta önce Mareşal'ı görmeye götürmüştü onu Kurtdoğan Paşa Genelkurmay'a. Elini öpmüştü Mareşal'ın. 5 dakika kadar kalmışlardı yanında. Konuk İngiliz generallerin geldiği bildirilince ayrılıp karşılamak için yandaki salona geçmişti Mareşal. Basit köylü yapısında, az konuşan, sert görünümlü bir adamdı kafasında kalan. Kurt Doğan Paşa'nın Galip'i övgüyle tanıtmasını da sessiz bir bakışla karşılamış, hemen paşaya dönmüştü. Genelkurmay'dan çıktıklarında Kurt Doğan Paşa ile Kızılay'a kadar yürüdüler. Durumun gittikçe ağırlaştığını görüyordu ama Almanların yenileceğine olası gözüyle bakmıyordu paşa. Giz verir gibi Hitler'in denemede olan bir gizi, korkunç silahından söz etti. 15 dakika koca bir cepheyi çökertip işi bitirecek bir silahmış. Aynı şeyi daha önce bir Alman'dan da duymuş. İnandırıcı bulmamıştı Galip. Alman tekniği bu, niye olmasın? Dünyanın yazgısını 1000 yıl için çizeceklerinden söz etti Hitler, atmadı ya. Bildiği, güvendiği bir şey olmasa böyle büyük sözler eder miydi? Bir günlerin ortada sallanan, bir anlamda İngilizlere eğilimli Kurt Doğan Paşa'sından böyle inançlı birinin çıkmasında, kendi düşünsel emek payını bilmekten onur duysa da bu değişimdeki asıl etkenin, Almanlarla iş yapan bir tütün ortaklığında paşaya bulduğu yönetim kurulu üyeliği olduğu belliydi. Genelkurmay'daki eski askerlerin tümü değilse bile çoğu Alman yanlısıydı. Kurt Doğan Paşa da kural dışı bir gezintiden Galip'in yardımıyla aslına dönmüştü. Bu dönüşte paşanın karısı Nebile Hanım'la Galip'in seyrek de olsa sürdürdükleri ilişkinin önemli bir payı olduğu da söz götürmezdi. Kendine özgü becerilerini, açmayı başardığı güzellik enstitüsünü kurup yürütmesiyle de kanıtlayan Nebile Hanım, günün kadınları arasına girmişti Ankara'da. Terzi Nezihat'ın desteğini de sağlayınca güzellik enstitüsü yerli pek yüksek düzeyde olmasa da, kimi yabancıları gelen kişi eşlerini süslenip çatpat ortak dilleriyle çene çaldıkları bir yer olmuştu önce. Giderek dile dolanan birinin ayağının kaymasında ya da bir yerlere yükselmesinde etkinliğinden söz edilen kurum niteliği kazanmaya başlamıştı. Nebile'deki para, varsılık tutkusu aradığı yolu bulmuşa benziyordu. Binbir kapı çalarak altına girdiği oldukça ağır borçları temizleme savaşında beklediğinden iyi gidiyordu işleri. Galip'in işlerinin pek parlak gittiği söylenemezdi. Mithat uzun günler kurup düşünerek dış alımcı ortak bir atılıma girişme tasarısından söz ettiği Eşref Bey kaşını gözünü oynatmıştı ben yokum anlamına. Ankara Palas'ta yemek yedikleri bir gece biraz da kafayı bulunca Fehmi Bey varken akıl değil bu işlere bulaşmak demişti. Dış alımcılık konusunda pek iyi bakmadığını öteden beri biliyordu ya, dilinin altındaki baklayı yeni düşürmüştü Eşref Bey. Sözün ettiği Fehmi Bey dış alımla uğraşan Ankara'nın Cumhuriyet varsıllarındandı. Köy bakkallığından geldiği biliniyordu. Devlet gizli güvenlik örgütündeki görevli adamların onun bürolarında görünüp gizlilik içinde asıl işlerini yürüttüklerini Hüsnü Melek Bey'den öğrenmişti. Devletin güvenini taşıyan bir güçlü kişiydi demek. Makinelerden yedek parçalara kadar dış alımla getirdiği malları istediği fiyatla el altından satabilmek için ülkede bütün kara borsa oyunlarını yürüten onun çeşitli kentlerdeki bürolarıydı. Hele son bir yıl içinde varlık vergisi ileri kıyım azınlık alım satımcılar yıkıma uğrayıp da dış alımcı Fehmi Bey yükünü iyice tutunca dış alımla uğraşan kimi başka kuruluşlar ya onun kırıntılarıyla geçinmek ya da ellerine geçecek yağlı lokmaları tam bir alçak gönüllülükle onunla kırışmak zorundaydılar. Varlık vergisi dış alıma bulaşmayan Eşref Bey'in bir yıl içinde çok sayıda mal mülk edinmesine yaramıştı.